Ayrım 6. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 68. Neden son 50 yıldır Küba'da yolsuzluk kanun yerine geçmişti? İnfial içindeki demokratların bir Graul 1944-48 ya da bir Prio 1948-52 liderliğinde kokuşmuş yönetime, onun para için her şeyi yapan idarecilerine her başkaldırışında halktan kendilerine güvenmelerini istedikleri reform, sorumlu bakanlar, satın alınmaz kamu görevlileri vaat ettikleri her seferinde halkın güvenini çiğnedi, vaatler yerine getirilmedi. Başlangıçta samimi olan bu insanlar, kısa zamanda karşı çıktıkları kimseler kadar kokuşmuş ve açgözlü oldular. İktidarı almakla iktidarsızlığa düştüler. Bu liderler bakanlara ait olan sıfatları, şeref payelerini ve prestiji paylaştılar. Hemen kendilerine bir hükümetin sahip olması gereken yetkilerin tanınmadığını ileri sürdüler. Bazen bunu büyük toprak sahiplerinden talep ettiler. Onlara, almak sizin elinizdedir dendi. Kapıyı itip açtılar ve kendilerini askerlerle karşı karşıya buldular. İktidarsız bakanlar kendi ellerinde olmayan iktidarı gördüler. Kaba kuvvet. Gerçekten yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Dizginler onların elinden alınmıştı. İş başına geçtiklerinde muhalefette neydiyseler hala o olduklarını fark ettiler. Ağızları laf yapan bir takım insanlardan ibarettiler. Halk mırıldanmaya başlamıştı bile. Konuş, konuş, konuş. Bundan başka ne yapabilirsiniz ki? Fakat işin sırrını keşfettiklerinde artık çok geçti. Seçimleri kazandıkları gün istifa etmeleri gerekirdi. Bu sözde yöneticilik rolüne hiç girmeselerdi, kendileri için çok daha iyi olacaktı. Oynanan seçim komedisiyle yönetici sınıfın bu rehineleri onun suç ortakları haline geldiler. Latifundia'nın gizli diktatörlüğüne bir maske görevini yüklendiler. Sessiz duruşlarında ya da fısıltı halindeki konuşmalarında genç yaşlı bütün Kübalılar eski özlemlerinin sözüne eder oldular. Bir gün ada şerefli, sade, satın alınması imkansız insanlar tarafından yönetilecektir. Siyasi kadronun sürekli olarak ve genellikle sert biçimlerle değişmesine rağmen bu neden mümkün olunmamıştı? 1955'te Meksiko'da Küba ordusu üstünde düşünen sürgün, Küba'nın çöküşünün gerçek nedenlerini kavramıştı. Tam sömürgelerin, yarı sömürgelere nazaran hiç olmazsa bir üstünlüğü var diye düşünüyordu. Orada siyasi kokuşma diye bir şeyle karşılaşılmaz, çünkü kokuşacak politikacılar yoktur. Küçük kralları, ki vatan hainleridir, her zaman satın alabilirsiniz ama yarı sömürge başlı başına bir yalandır. Çünkü gizli gerçeği tam bir sömürge olmasıdır. Bundan dolayı bütün kelimeler yalan söylediğinden sömürge işlemlerinin tümünü demokratik bir dile çevirmek gereklidir. Serbest sözleşme dedikleri şey gerçekte tek taraflı bağımlılıktır. Böylece yarı sömürgenin hükümeti samimi olduğu zamanlarda bile, yani aylar zarfında halkın kullandığı kelimeleri evire çevire dili tahrif etmeye başlamıştır. Anayasaya uygun olarak ihanet halindedir. Vatana ihanet olaylara yazılmıştır ve onu beklemektedir. Kendisini gönülsüzcesine ve bedavaya satmaktan bıkkın, hükümet görevini üzerine cesaretle alır ve bir mükafat ister. Castro şöyle düşünüyordu. Hayır, Kübalılar doğuştan soyguncu ve dolandırıcı değillerdir. Yönetimin bozulması yöneticilerin acizinden, bu acizde ekonomimizin mutlak bağımsızlığını maskeleyen hayali bir egemenlikten ileri gelir. Bu sırrın herkes tarafından keşfedilmesini tek bir güç engellemektedir. Gerçek ve gizli görevi görünüşte koruduğu, iktidarı devirmek olduğu için başlı başına bir sır olan ordu. Gandhi kas sistemini yıkmak istemişti. Nehru bir yazısında şiddet kullanılmamasına inanmış bu partizanın gerçekte devrimci bir sezgiye sahip olduğunu söyler. Gandhi bütün yapıyı ayakta tutan kilit taşını aradı ve buldu. Bu paryalar kastıydı. O, ondan itibaren ona saldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmadı. Bütün zamanını, bütün gücünü bu kas parçalandığı takdirde bütün sistemin çökeceğine inanmış olarak bu meseleye hasretti. Castro da aynı şeyi yaptı. Onu devirmek zorunda olduğu kilit taşı orduydu. Bu düşünceleri onu kimsenin fark etmediği bir değişmeyle farklı bir hedefe yöneltti. Havana'da, Meksiko'da insanlar Batista'ya saldırdığını sandılar fakat gerçekte Castro için Batista meselenin sadece bir yanıydı. Halkı silahlanmaya çağıran, diktatörü devirme işini yüklenen Küba Genelkurmayı olsaydı yine de ordu halkın bir numaralı düşmanı olmaya devam edecekti. Daha öncekilerin başına geldiği gibi ordu yeni demokratları da kokuşturacaktı. Sonra da zamanı geldiğinde safları arasından onların yerini alacak yeni bir diktatör çıkacaktı. Küba'nın büyük bir özlem duyduğu ülkücülüğe gelince Castro onu kurtların kemirdiği eski politikacılara geri vermek için kanının tek bir damlasını bile harcamazdı. Onu yepyeni bir kadronun eline teslim etmek ve gerçek bir kuvvete, diğer bir deyişle ülkenin bağımsızlığının yeniden kazanılmasına dayandırmak için hayatını ortaya koyuyordu. Kendisini bekleyen 50 bin silahlıyı bozguna uğratmak için hemen hemen tek başına geri dönmeye karar verdi. Fakat bu kez eski hatasını biliyordu. Ordunun hakim olduğu kentlerde ani saldırılara girişmek üstü kapalı bir biçimde de olsa ordudaki bazı unsurların yardımına güvenmek anlamına geliyordu. Yani bu uzlaşma dolayısıyla yenilgi demekti. Başlamakta olan rövanş maçına giderken şimdi daha bilgili olan Castro, işin sonunda ölümün de olduğu bir mücadeleye girdiğinin bilincinde olarak düşmana en zayıf yerinden vurmaya karar verdi. Kentlerden çok uzaklarda, ülkenin içerilerinde savaşacaktı. Toprak, klasik ordunun düşmanıdır. Düzenli bir ordu bakımından her zaman için çok geniş bir alan demektir. O, bu alan içinde kendisini kaybeder. Bu küçük prensler tarlalara dağılır, ayrı düşerler. Üstlendikleri dağınık noktalara teker teker hücum edilerek orada bulunanları esir almak mümkündür. Genelkurmay destek kuvvetini gönderecek olursa onların da başı beladadır. Çünkü sürekli olarak irtibat kurmak ve malzeme sağlamak zorunda kalacaklar ancak adım adım ilerleyebileceklerdir. Yürüyüşleriyle yer sarsılacaktır ama isyancılar için asla tehlikeli olamazlar. Castro ve arkadaşları doğal engellerin ardında siper alarak onların gelmelerini bekleyeceklerdir ve düşmanın taburlarını Sierra'ların bıçakları kesecektir. İlk safhasında savaş dağların tepelerinde heyecanlı bir kovalamacaydı. Castro kışlalara saldırırken de sürekli olarak yer değiştiren kampıyla Sierra Maestra dağlarında vals yaparken de hep aynı ilkeye bağlıydı. Bir kere başlatmak ve sonra beklemek sadece bir fark vardı. Bu kez uzun bir süre beklemeye hazırdı. Başlangıçta kimseye güvenemiyordu. Yardım elini uzatan ilk kılavuz neredeyse onları ele veriyordu. Ordu tarafından satın alınmıştı. Birkaç köylü onlara yardım etti. Geçen gün Castro'nun küçük grubuna yardım eden ve anlaşılan onları ölümden kurtaran birini gördüm. Şimdi bir binbaşı, dinç, beyaz sakallı bir adam. Ona bakınca insan ilk günlerdeki bu müttefiklerin köylü sınıfının en bilinçli saflarından geldiklerini anlıyor. Bu insanlar şüphesiz okuma yazma biliyorlardı ve kendi kendilerini yetiştirmişlerdi. Sierra'larda ve yüksek yamaçlarda bunlardan pek azı vardı. Diğerlerine güvenilemezdi. Diğerleri şöyle düşünüyordu. Bu insanlar da ne istiyorlar? Onları tanımıyoruz. Üstelik bizim başımıza bela açmaktan başka bir işe yaramayacaklar. Başlangıçta askerlerin harekatı veya bir dağ yolu konusunda bir köylüyü sorguya çekmek istediklerinde onu birdenbire yakalamaları gerekiyordu. Aksi takdirde zavallı adamcağız uzaktan bu şüpheli adamların yaklaştığını görünce elindeki maçayı bırakıp kaçıyordu. İsyancılar yerden şeytan gibi bitivermeyi, istedikleri adamı kuşatıp zor kullanmaksızın yakalamayı öğrendiler. Köylüyü hiç incitmeksizin her zaman cevap alamadıkları soruları sorup Biraz propaganda yaptıktan sonra bırakıyorlardı. Ama bu andan itibaren mesele artık çözümlenmişti. Küba devrimi ya bir köylü devrimi olacaktı yahut da hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. Bu zorunluluk insanların kafalarında değil, olayların içinde doğdu ve kimse bir şey yapamadı. Uzaklarda kentler güçsüzlükleri içinde ezilmişlerdi. Taşra isyanı henüz katılmadığı halde devrime şeklini vermişti. Dağınık küçük taşra garnizonlarına saldırmayı tercih eden isyancılar köylünün somut düşmanlarına saldırıyorlardı. Yaşayış biçimleri onları da birer köylü haline getirdi ve o zaman savundukları köylülerden yardım görmeye başladılar. Gerilla savaşının bazı gerekleri vardı. Hareketli bir gerilla grubu sessizce belirip düşmana saldırıp ortadan kaybolurdu. Ertesi gün 20 mil ötede tekrar saldırmak için köy halkına tamamen güvenmek zorundaydı. Düzenli ordunun bir birliği için olduğu kadar birkaç düzine isyancı içinde toprak alabildiğine geniştir. Her ikisi de bu genişlik üzerinde tamamen kaybolacaklardır. Fakat ücretli askerler kesin olarak tecrit olunmuşlardır. Yaralanacak olurlarsa tarlaların ortasında öleceklerdir. İsyancı eğer kazanmak istiyorsa bu tecrit edilmişlik onun için geçici olmalıdır. Ücretli askerin tek bir canlıya rastlamaksızın geçtiği çöl, isyancı için bir müttefik ormanı haline getirilmelidir. Castro ve adamları köylüleri zorla harekete geçirmeyi hiçbir zaman düşünmediler. Bu onların şerefidir. Başka çıkar yol olmasaydı çekip gitmeyi tercih ederlerdi. Ne olursa olsun bu suç en affedilmez bir siyasi hata olurdu. Batista'nın askerlerinin ülkeye dehşet saçmasının tek bir neticesi oldu. Etraflarında koca bir boşluk yarattılar. İsyancıların girişeceği bir karşı terör de aynı neticeyi verirdi. Aksine ilk aylarda hayatları bir pamuk ipliğine asılı kaldı. İlk kılavuzun ihaneti tek bir misillemenin devrimi kökünden kazıyacağını onlara öğretmişti. Tek bir çözüm yolu vardı. Halkça sevilmek. Devrim 3 milyon insanın eline verilmeliydi. Ancak onlar için yapıldığının kanıtlarını vermediği sürece devrim halkın şüphelerini dağıtmakta güçlüklerle karşılaşacaktı. Halk 1895 savaşından beri kentler hesabına herhangi bir tehliğe girmemeye kendi kendisine söz vermişti. Genç isyancılar şehirliydiler. Hukukçular, doktorlar, iktisatçılar, gazeteciler. Halka bunu unutturmak da onların göreviydi. Köylülerin isyancı olması için isyancılar köylü oldular. Bizzat tarlalarda çalıştılar, köy halkının ihtiyaçlarını, yoksulluğunu sadece bilmek yeterli değildi. Bu güçlükleri yaşamak ve aynı zamanda bunlara karşı mücadele etmek gerekliydi. Çiftçi onları ne kadar kendinden hissederse, onları dinlemeye o kadar hazırdı. Maşetin düzgün bir savruluşu, sapların ustaca kesilişi uzun bir söylevden daha çok işe yarayacaktır. Gerilla savaşı halkla devrimciler arasındaki bu yeni bağların kurulmasını gerektirerek nihayet gerçek adını kazandı. Halkın savaşı. Castro'nun düşüncesi kendisinden bütüne, bir parçadan tüme uzanır. Görünüşün tersine çevrilmesini derhal kavradı, halkla savunucularının kaynaşması, isyancıların sevilmesini sağlayacaktır. Ama devrimin değil. Düzenli orduya karşı savaşırken bir yandan da toprak reformunu yürütebileceğini düşünmüştü. Fakat kısa zamanda devrim ortak çıkarları haline gelmedikçe yığınların topyekin desteğini kazanamayacağını gördü. Kısacası reformları yapabilmek için orduyu yenmesi lazımdı. Ancak eğer yenmek istiyorsa sözle yetinmeyip derhal reformları uygulamaya geçmesi gerekiyordu. Bu sadece görünüşte kısır bir döngüydü. Soyut tasarıdan gerçeğe geçerken bu talihsiz insanların hayatlarını başka hiç kimsenin değiştiremeyeceğini, hayatlarını her gün kendi kendilerine değiştirebileceklerini gördü. Böylece isyanlarını canlandırmaya, kendi ihtiyaçlarını kendilerinin keşfetmesini sağlamaya koyuldu. Kısa sürede anladılar. Latifundiyalar toprak kiracılığı, işsizlik, tek ürün meselelerinin kaynağının bunlar olduğunu kısa bir zamanda gördüler. Reform, geleceğin hükümetinin halka cömert bir armağanı olarak gelmedi. Reformların derhal yerine getirilme zorunluluğu ve bunun milli bir gereklilik olduğu onlara durmadan anlatıldı. Asla onlara devlet size karşı cömert davranacaktır denilmedi. Yüzyılın başlangıcından beri ilk defa adada kendilerini yurtlarında ve bu ülkenin bir yurttaşı hissettiler. İsyancı ordu reformlar gibi tehlikeli bir işe girişerek halkın güvenini kazandı. Askeri alanda kazanılan başarılarda halkta reformlara güven uyandırdı. Reformlar için savaştıklarını bildiklerinden her küçük çatışma onun tamamlanmasını daha da yakınlaştırdı. Dahası her küçük çatışma reformun ilerleyişi demek oldu. Nedenlerini ve gereklerini bildikten sonra zorunluluk kendiliğinden işlerin temeline iner. Uyanış hala olumsuz, hızla büyüdü ve genelleşti. Savaşın bu safhasında köylüler değişti. Bu alçak gönüllü insanlar isyancıların planlarının sorumluluğunu yüklendiler, bu planları kendi istekleri haline getirdiler ve belirli bir biçimde isyancıları daha da radikalleştiren yine onlar oldu. Toprak reformu, gerilla savaşı işte buydu. Fakat gerilla savaşının kendisi gerçek reformdu. Ayaklanmayı destekleyen, ona sahip çıkan ve bu orta sınıf isyancılarını devrimci köylüler haline getiren halkın ta kendisiydi. 6. ayrımın sonu, sayfa 76.